Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء صيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı
Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutarihli Beytine selam ve salavatla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 12 İsven 1403 Hicri Kameri 1 Ramazan 1446 Miladi 2 Mart 2025 Pazar. Bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından siyasetçi Sayın Rahmetullah Şerif ile PKK'nın barış çağrısı üzerinden yapı röportaj, İran basında seçmeler, Ramazan özel programı ve İslam'ı tanıyalım adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberinin huzurunda Kur'an ziyafeti gerçekleşti. Görevden alındı. Amiral Tengsir Amerika'ya güçlü tokatlar attık açıklamasında bulundu. Türkiye savaş uçakları Kuzey Irak'ı bombaladı. Ve İsrail rejimi Gazze şeridine açılan tüm geçiş kapılarını kapattı. Şimdi haberler.
Mübarek Ramazan ayının ilk gününde İslam devrim lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin huzurunda Kur'an-ı Kerim ile aşinalık ve yakınlaşma ziyafeti gerçekleştirildi. Pars Today Merhaba Ajansı'ndan verdiği habere göre, mübarek Ramazan ayının ilk gününde İslam devrim lideri Ayetullah Hamenei'nin huzurunda Kur'an-ı Kerim ile aşinalık ve yakınlaşma ziyafeti gerçekleştirildi. Bu etkinlik İran saatiyle 15'te İmam Hümeyni Hüseyinisinde başladı. Kur'an ziyafeti programı İrib Kur'an televizyon kanalı ile lider.ir sitesinden canlı olarak yayınlanıyor.
Hamey.ir medya hesabı İslam devrimi liderinin 3 yıl önce Amerika'ya güvenen ülkelere yönelik uyarısını sosyal medya platformlarında paylaştı. 3 yıl önce Ukrayna Savaşı'nın ilk günlerinde İslam devrimi lideri İmam Hamenei stratejik bir analiz yaparak bu krizin kökenlerine değinmiş ve Ukrayna'nın Amerika'nın kriz yaratma politikalarının kurbanı olduğunu vurgulamıştı. Amerika'nın Ukrayna'nın iç işlerine müdahalesi, kadife devrimleri ve halk hareketlerini desteklemesi bu krizin başlıca nedenleri arasında gösterilmişti. İmam Hamenei şu ifadeleri kullanmıştı. Batılı güçlerin kendilerine bağlı ülkeleri ve hükümetleri desteklemesi bir seraptır, gerçek değildir. Bunu tüm devletler bilmelidir. Pars Today'in haberine göre 3 yıl sonra İslam devrimi liderinin analizinin doğruluğu daha da belirgin hale geldi. Hamenei.ir medya hesabı cumartesi akşamı Twitter üzerinden İmam Hamenei'nin şu sözlerini Farsça ve Ukraynaca olarak paylaştı. Ukrayna meselesindeki ilk ders şudur. Batılı güçlerin kendilerine bağlı ülkeleri ve hükümetleri desteklemesi bir seraptır. Bunu tüm devletler bilmelidir. Amerika ve Avrupa'ya güvenen devletler Ukrayna'nın bugünkü durumuna baksınlar. Öte yandan Cuma günü Amerikan Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Beyaz Saray'da bir araya geldi. Zelenski ülkesinin geriye kalan doğal kaynaklarını ve madenlerini Amerika'ya sunmaya hazırlanıyordu. Ancak bu toplantı basının önünde sert bir tartışmaya dönüştü. Trump yardımcısı ve çevresindekiler sırayla Zelenski'ye defalarca bağırdı. Hatta bir noktada Trump Zelenski'yi iterek ona sert bir şekilde susmasını söyledi.
İran Ekonomi Bakanı Abdülnasır Himmeti hakkında yapılan gen soru sonucunda görevden alındı. İslami Şura Meclisi üyelerinin kararı ile İran Ekonomi Bakanı Abdülnasır Himmeti görevden alındı. İran İslami Şura Meclisi'ne bugünkü açık oturumunda Ekonomi Bakanı Abdülnasır Himmeti hakkında gen soru yapıldı. Meclise Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan ve Himmeti ile lehte ve aleyhte söz alan milletvekilleri konuşma yaptılar. İran İslam Şura Meclis milletvekilleri meclisin açık oturumunda gerçekleşen oylamada 182 oy ile Himmeti hakkında yapılan gen soruyu onayladı ve böylece Ekonomi Bakanı görevden ayrıldı. Himmeti oylamada 89 olumsuz oy, 1 çekimser ve 1 geçersiz oy aldı.
İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı son yıllarda Amerika'ya güçlü tokatlar attıklarını belirtti. İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı son yıllarda Amerika'ya güçlü tokatlar attıklarını belirterek 10 İngiliz denizcisinin İran karasularına izinsiz girmesi nedeniyle yakalanması ve İran'a ait petrol tankerinin geri alınmasının milletin güç ve onur kaynağı olduğunu söyledi. İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nun haberine göre İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı, İran Deniz Kuvvetleri'nin kapasitesini görmek için Hürmüzgan'a gelen seçkin öğrencilerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada güçlü bir donanmanın ülke için önemine vurgu yaparak şunları söyledi. 16. ve 17. yüzyıllarda güçlü bir deniz kuvvetimiz olmadığı için Portekizliler İran'ın güney bölgelerine hakim oldu. İranlılar Portekiz işgaline son vermek için İngilizlere başvurdu. Ancak İngilizler de ihanet etti ve verdikleri sözleri tutmadı. Amiral Ali Rıza Tengsiri İran'ın bu adalarda kimliğini korumak için birçok şehit verdiğini vurgulayarak özellikle bu Musa, Büyük Tom ve Küçük Tom adalarının İran açısından son derece stratejik öneme sahip olduğunu ve Hürmüz Boğazı'nın korunmasının bu adalara bağlı olduğunu ifade etti. İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı, Fars Körfezi'nde uluslararası suların bulunmadığını, bu suların İran'ın kıta sahalığına dahil olduğunu belirterek, ülkenin petrol ve doğal gaz sahalarının büyük bir kısmının bu bölgede olduğunu ve yetkililerin bu doğal kaynaklardan daha ciddi şekilde faydalanması gerektiğini söyledi. Amiral Tengsiri, Amerika'nın İran'ın Fars Körfezi'ndeki petrol platformlarını hedef alması için Irak'a yardım ettiğini, Irak donanmasının X-Wing füzeleri ve Falun helikopterleriyle silahlandırıldığını belirtti. İran ordusu deniz kuvvetlerinin büyük fedakarlıklarla onlarca şehit vererek petrol ihracatını sürdürmeyi başardığını vurguladı. Tengsiri devrimden sonra çeşitli deniz araçları üretmeye başladıklarını ancak son yıllarda bu üretimin büyük bir hız kazandığını belirterek 8 Ekim 1987 ve 19 Mart 1988 tarihlerinde Amerika'ya güçlü darbeler vurduklarını söyledi. Ayrıca 10 İngiliz denizcisinin İran kara sularına izinsiz girdiği için yakalanması ve İran'a ait petrol tankerinin geri alınmasının İran halkı için bir güç ve onur göstergesi olduğunu vurguladı.
Türkiye ordusuna ait savaş uçakları Irak-Kürdistan bölgesindeki bazı bölgeleri bombaladı. Parsüdey'in İrna'dan aktardığına göre Türkiye savaş uçakları bu sabah Irak'ın kuzeyindeki Duhok vilayetine bağlı Ahmediye'nin kuzeydoğusunda yer alan dağlık bölgelere bombaladı. Saldırıda can kaybı olup olmadığına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. PKK'nın ateşkes ilanına rağmen Türk Hava Kuvvetleri saldırılarını sürdürürken Ahmediye bölgesinde savaş uçakları ve insansız hava araçları ile uçuş yapmaya devam ediyor. Türk güçleri 3 gün önce özellikle Kandil vilayeti ve çevresindeki askeri üslerini güçlendirme çalışmalarına başladı. Türkiye'den bu bölgelere askeri konvoy sevk edildi. Bu Ankara'nın son günlerde pusu ve saldırılara azalmasına rağmen askeri üslerini güçlendirmek istediğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Öte yandan bazı kaynaklar PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajının yayınlanmasının ardından Türk ordusunun 6 kez PKK üslerine ve Irak Kürdistan bölgesindeki sınır bölgelerine bombaladığını belirtti. Bu saldırılardan biri Öcalan'ın mesajına yayınlandığı anda gerçekleşmiş ve Metina Dağı'nı hedef almıştır. Türkiye'de Kürdistan İşçi Partisi PKK olarak bilinen silahlı grup liderlerinin çağrısına yanıt olarak cumartesi gününden itibaren ateşkes ilan etti. PKK Yürütme Komitesi tarafından yayınlanan açıklamada Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı barış ve demokratik toplum çağrısının tarihi bir süreç içinde gerçekleştiği bir dönemin manifestosu olarak da kabul edildi, ifade edildi. Açıklamada bu çağrının çok önemli bir adım olduğu ancak başarılı olmasının daha da önemli olduğu vurgulandı. PKK'nın bu çağrıya doğrudan bağlı kalacağı belirtilerek Öcalan'ın barış ve demokratik toplum çağrısına yanıt olarak bugünden itibaren ateşkes ilan ediyoruz. Yapılan tüm saldırılara rağmen PKK güçleri herhangi bir askeri operasyon gerçekleştirmeyecektir denildi.
İsrail rejimi Gazze şeridine açılan tüm geçiş kapılarını kapattığını duyurdu ve bölgeye insani yardım ve ticari malların girişini yasakladı. İrna'nın aktardığına göre İsrail Devlet Radyosu ve Televizyonu pazar günü yaptığı açıklamada İsrail hükümetinin orduya Gazze'ye açılan tüm geçiş noktalarını kapatma emri verdiği bildirdi. İsrail Kanal 12 televizyonu ise cumartesi gecesi yapılan toplantıda Başbakan Netanyahu'nun Gazze'ye insani yardım taşıyan kamyonların girişini durdurma kararı aldığını duyurdu. Bu kararın Amerika ile koordineli bir şekilde alındığı belirtiliyor. Daha önce İsrail Başbakanlık Ofisi bu kararın ateşkesin ilk aşamasının sona ermesi ve Hamas'ın Amerika'nın Batı Asya Özel Temsilcisi Steve Witkoff tarafından önerilen müzakerelere devam etme planını reddetmesi nedeniyle alındığını açıklamıştı. İsrail Başbakanlık Ofisi ayrıca şu ifadeleri kullandı. İsrail esirler serbest bırakılmadan ateşkesi kabul etmeyecek. Hamas talepleri reddetmeye devam ederse bunun başka sonuçları olacak. Buna rağmen İsrail hükümeti Ramazan ayı ve Yahudilerin Pesah bayramı süresince geçici bir ateşkes sağlanmasını öngören Steve Witkoff planını onayladı. Bu plana göre ateşkesin ilk gününde bazı İsrail esirler ve ölen esirlerin cenazeleri serbest bırakılacak. Kalıcı bir ateşkes sağlanırsa kalan esirler ve cenazeler de teslim edilecek.
İsrail rejiminin Gazze'deki ateşkes ve esir takası konusunda şantaj yapmasının ardından kaynaklar Hamas'ın arabuluculara ikinci aşamaya geçmeden esir takası yapılmayacağını bildirdiğini aktardı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sar bugün pazar günü yaptığı açıklamada İsrail'in ateşkesin ikinci aşaması için şartlar ve kurallar temelinde görüşmeyi hazır olduğunu iddia etti. İsrail Dışişleri Bakanı Tel Aviv'in Ramazan ayının ilk 15 günü içinde Gazze'deki ateşkesin sağlanması karşılığında esirlerin serbest bırakılması konusundaki görüşmeler için hazır olduğunu belirtti ancak Hamas'ın karşı çıktığını söyledi. Sağır şunları kaydetti. İsrail asla Gazze'deki ateşkesi kabul etmeyecek ve hiçbir zaman bu ateşkesin ikinci aşamasını İsrail'e esirlerin serbest bırakılması olmadan başlatmayacaktır. Katar merkezli El Cezire televizyonu kendi kaynaklarına dayandırdığı haberde İsrail'in 5 canlı esirinin ve 10 ölü esirinin serbest bırakılması karşılığında Filistin esirlerin serbest bırakılmasını ve Gazze'yi insani yardımın artırılmasını istediğini bildirdi. Bu kaynaklara göre İsrail bunun karşılığında ateşkesi bir hafta daha uzatmayı teklif etti ve bu hafta İsrail'e göre ikinci aşama için bir hazırlık olacaktır. İsrail, arabuluculardan Hamas'ın cevabını Cuma günü gece yarısına dek almayı talep etti ancak Hamas, İsrail'in şantajına karşı çıkarak daha önce varılan ateşkes anlaşmasına sadık kalacağını da belirtti. Mısırlı, Amerikalı ve Katarlı arabulucularla yapılan anlaşmaya göre ateşkesin ilk aşaması 6 hafta sürecek ve bu süre boyunca ikinci aşama için müzakerelere başlanacak. 6 hafta sonunda ve esirlerin serbest bırakılmasından sonra İsrail 7. hafta esirlerin serbest bırakılmasında engeller çıkardı ve o zamandan beri 2. aşama müzakerelerine geçmeden kendi esirlerini serbest bırakmaya çalışıyor. Hamas ise 2. aşama müzakerelerinde bir ilerleme olmadan esir takısı ve serbest bırakma olmayacağını da ifade etmişti.
Filistinliler Ramazan ayının ilk gününü Siyonist rejimin soykırım saldırılarıyla yıkılan evlerin enkazı üzerinde birlikte iftar yaparak geçirdi. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında yaşayan Filistinliler, İsrail ablukasının getirdiği ağır ekonomik ve sosyal şartlar altında oruç tutmaya devam ediyor. Buna rağmen Siyonist rejim Batı Şeria'daki saldırılarını ve Filistinlilerin evlerini yıkma operasyonlarını sürdürüyor. İsrail buldozerleri Cenin mülteci kampının ana ve ara sokaklarını tahrip etti. Pars Today'in Filistin kaynaklardan naklen verdiği haberde bu saldırılar sonucunda yaklaşık 40 bin Filistinli yerinden edildi. Bir Filistinli mülteci El Alem haber ana verdiği demeçte şöyle dedi. Evlerimize geri dönmeyi bekliyoruz. Siyonist düşman bizi göçe zorlayarak irademizi kırabileceğini sanıyor ama yanılıyor. İsrail'in saldırılarına rağmen biz topraklarımızda yaşamaya devam edeceğiz. Cenin onlara değil Filistinlere aittir. Aynı zamanda Siyonist rejim cumartesi gününden bu yana Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tul Kerem kenti yakınlarında bulunan Nur Şems mülteci kampında yıkım operasyonlarını sürdürüyor. Bu buldozerleri bu kampta yaklaşık 30 konutu yerle bir etti.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail'in Nur Şems kampında gerçekleştirdi. Yıkımları kınarken bu eylemleri uluslararası hukukun açık bir ihlali ve savaş suçu olarak nitelendirdi. Hamas Siyonist rejimin başbakanı ve savunma bakanı da dahil olmak üzere yetkililerinden açıklamalarına işaret ederek bu yıkımların Batı Şeria'nın kuzeyindeki Filistin'in mültecileri zorla göç ettirmeye yönelik planlı bir girişim olduğunu vurguladı. Öte yandan Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler de Ramazan ayının ilk gününü yıkılan evlerinin enkazı arasında kaybettikleri yakınlarının acısını yüreklerinde hissederek iftar yaparak geçirdi. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde tamamen yıkılmış mahallelerde yaşayan Filistinliler ilkel çadırlara sığınmak zorunda kaldı. Yalnızca konserve gıdalarla oluşturana açan Filistinliler en temel yaşam gereksinimlerinden bile yoksun durumda. Benzer bir durum ise Güney Gazze'deki Han Yunus'ta da yaşandı. Binlerce Filistinli mülteci çadırlarında su ve gıda kıtlığı içinde iftar etmek zorunda kaldı. Soykırım saldırılarından sağ kurtulan Filistinliler yoksullara yemek dağıtırken gönüllüler de hurma ve su dağıtımına katıldı. Refah ve Şucaiye'de ise enkazların arasında toplu iftar sofraları kuruldu. Savaşın ve soykırımın yıkıcı etkilerine rağmen Gazze halkı umudu yaşatmaya çalışıyor. Yıkılan evlerinin duvarlarına fenerler asarak harabiler arasında bile Ramazan'ın ışığını yakmaya devam ediyorlar.
Siyonist rejimin eski yetkilileri Gazze Şeridi ve rejiminin iç durumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İsrail kabinesinin en aşırı sağcı isimlerinden biri olarak bilinen Itamar Ben-Gvir, Gazze ile yapılan ateşkes anlaşmasının ardından görevinden istifa etti. El Cezire'nin aktardığına göre Ben-Gvir, cumartesi akşamı yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Artık Gazze'nin elektrik ve suyu tamamen kesilmeli, kapıları cehenneme açılmalı ve savaş yeniden başlamalıdır." Ben-Gvir ayrıca eski Amerikan Başkanı Trump'ın Gazze'nin zor ele geçirmesi planının uygulanmasını talep etti. Ancak bu planın herhangi bir uygulanabilirliği olmadığı belirtiliyor. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, cumartesi akşamı yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Amerikalılara yalan söylediğini ve onları Ukrayna krizine odaklanmasını fırsata çevirdiğini belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Donald Trump ve Volodymyr Zelenski arasındaki gergin görüşmenin ardından Avrupa'nın nükleer caydırıcılığı konusunda yeni müzakereler başlatılması çağrısında bulundu. Fransa 24'ün pazar günü aktardığına göre Macron, Portekiz'in RTP televizyonuna verdiği röportajda Avrupa'nın nükleer caydırıcılığı konusunda ise diyaloğa hazır olduğunu belirtti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz İran'ın komşularıyla çeşitli alanlarda işbirliği hedefleri başlığı altında. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Tahterevanchi, Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileriyle yaptığı görüşmeler hakkında İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasında komşuların özel bir yeri olduğunu belirtti. Tahterevanchi ilk sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda yakın zamanda Abu Dhabi'den döndüm. İki ülke arasındaki ilk siyasi istişareler çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Lana Nasiba ile uzun ve verimli bir görüşme yaptığım ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Halife Şahin ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Diplomatik Danışmanı Enver Gargaş ile de görüştüm. Tüm görüşmelerde taraflar özellikle ekonomik alanda ilişkileri genişletme isteklerini de dile getirdiler, dedi. Tahterevanchi paylaşımının devamında şunları kaydetti: "Dış politikamızda komşularımızın özel bir yeri var. Dostluk ve işbirliği yolu ile bölgemiz için daha iyi ve daha müreffeh bir gelecek inşa edebiliriz. İran İslam Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Ortak Siyasi İstişare Komitesi'nin ilk toplantısı 28 Şubat Cuma günü Abu Dhabi'de gerçekleştirildi." Majid Tahterevanchi ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Siyasi İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Lana Nasiba'nın iki ülke heyetine başkanlık ettiği toplantıda siyasi ve ekonomik alanlarda dahil olmak üzere ikili ilişkilerin çeşitli boyutları da ele alındı. Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin incelenmesi de iki taraf arasındaki görüşmelerin diğer odak noktalarından biriydi. Tahterevanchi toplantıda Ortak Siyasi İstişareler Komitesi mekanizmasının önemine ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi için koordinasyonun güçlendirilmesine ve bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunmasına yardımcı olmasındaki rolünü vurgularken, iki tarafın düzenli olarak bu toplantıları düzenleyerek ikili anlaşmaların uygulanmasını hızlandıracağını ve işbirliği için yeni alanlar belirleyeceğini de umduğunu dile getirdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti, İran İslam Cumhuriyeti'nin kalıcı güvenliğe ve bölgesel kalkınmaya ancak komşuların kolektif işbirliği ve katılım ile ulaşılabileceğine inandığı bir zamanda gerçekleşti. Bölgedeki yabancı unsurlar da İran ile komşu ülkeler arasındaki samimi ilişkilere karşı çıkıyor ve bu alanda güvensizlik ve istikrarsızlık oluşturmak amacı ile kriz yaratmaya devam ediyorlar. Tahran komşularıyla en iyi ilişkileri kurmayı amaçlıyor ve komşularıyla özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ile benzersiz ilişkileri sürdürmek İran için ayrı bir öneme sahip. İran'ın Batı Asya ve Fars Körfezi bölgesindeki stratejileri ve diplomasisi bölgeye yönetmek için yerli bölgesel kapasitesinin kullanılmasının gerekliliğine ve yabancıların bu alana girişinin bölge ülkelerinin çıkarlarına hizmet etmediğine dayanmaktadır. İran iç gücüne ve yerli kapasitelerine güvenerek Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın deniz güvenliğini sağlamıştır ki bu da İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgenin istikrarı ve huzurundaki hayati rolünü gösteriyor. İran İslam Cumhuriyeti dış politikasında istikrar, güvenlik ve komşularıyla en iyi ilişkileri kurmayı da hedefliyor. İran ile komşuları arasındaki iyi ilişkiler ekonomik yönlerinden yanı sıra bölgede kolektif güvenliğin korunması açısından stratejik bir öneme sahiptir. Bu tür ilişkiler komşular arasında ekonomik, ticari ve yatırım kapasitelerinin değişimine zemin hazırlamakta ve elbette bölgedeki tüm ülkelerin yararınadır. Bölgedeki müdahaleci ve yıkıcı unsurlar İran ile komşu ülkeler arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinin kesin sonucunun yabancılara ihtiyaç duymadan bölge güvenliğinin güçlendirilmesi ve tüm alanlarda ikili ve çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesi olduğunu çok iyi bilmektedirler. İran'ın bölgedeki güvenliğe yönelik politikası kolektif güvenlik doktrinine dayanıyor. Ve bu nedenle İran bölgedeki güvensizliği bölgedeki tüm ülkelerin zararına görmektedir. Mevcut bölgesel koşullar komşu ülkelerin anlaşmazlıkları gidermek için diyalog ve anlayışı gündemlerine almaları gerektiğini gerektirmektedir. Tahterevançı'nın Abu Dhabi ziyareti, İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikadaki Fars Körfezi ülkeleriyle ilişkileri genişletme hedeflerinin takibi olacaktır. İran son yıllarda Birleşik Arap Emirlikleri ile geniş ekonomik ilişkilere sahip olmuş ve iki ülkenin ekonomik kapasiteleri göz önüne alındığında ikili işbirliğinin artırılması da mümkündür. İran'ın komşuları ile işbirliği önceliği her zaman karşılıklı çıkarlara dayanmıştır. İran ve komşu ülkeler birbirleriyle etkileşim için çeşitli ortak siyasi, ekonomik ve kültürel zeminlere de sahiptirler.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise İsrail'in saldırılarına karşı uluslararası eylemlerin devamı başlığı altında. İsrail'in Filistinlilere karşı devam eden suçlarıyla mücadele kapsamında Güney Afrika, Malezya ve Kolombiya liderleri İsrail'e silah taşıyan gemilerin limanlarına girişini engelleyeceklerini açıkladı. Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail rejiminin uluslararası hukuku ihlal etmedeki dokunulmazlığına son vermek istediklerini belirterek, seçim açık, ya uluslararası hukukun uygulanması için birlikte hareket edeceğiz ya da çöküş riskiyle karşı karşıya kalacağız dediler. Üç ülke liderleri İsrail'e askeri teçhizat sağlayan gemilerin limanlarına girişini engelleyeceklerini belirterek uluslararası insancıl hukukun daha fazla ihlal edilme riskini taşıyan herhangi bir silah transferini engelleyeceğiz dediler. Bu üç ülkenin eylemi başta Amerika ve Almanya olmak üzere dünyadaki bazı ülkelerin hala İsrail'i destekleyerek Tel Aviv'e silah ve askeri teçhizat göndermeye devam ettiği bir zamanda gerçekleşiyor. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü Ben Shahn, İsrail'in silah ve mühimmatın yaklaşık %69'unu Amerika, yaklaşık %30'unu ise Almanya tarafından sağlanıyor dedi. Bu koşullar altında Güney Afrika, Malezya ve Kolombiya'nın kararı çeşitli siyasi, insani, uluslararası ve ekonomik boyutlara sahip olarak değerlendirilebilir. İnsani ve uluslararası boyutta bu eylemin en önemli yönlerinden biri her zaman İsrail'i destekleyen Amerika ve Batılı ülkelerin tek taraflı politikalarına tepki olmasıdır. Aslında birçok Afrika, Latin Amerika ve Güney Asya ülkesinin uluslararası sistemde güç dengesi ve hesap verebilirliği vurgulamaktadır. uygulamaya çalıştığı görülüyor. Bu nedenle bu ülkeler için İsrail'e silah gönderilmesini engellemek, şiddetin tırmanmasını ve daha fazla insan hakları ihlalini önlemeye yönelik bir hareket olarak kabul ediliyor. Güney Afrika, Malezya ve Kolombiya daha önce de uluslararası forumlarda İsrail'in insan hakları ihlalleri konusundaki endişelerini defalarca dile getirmişlerdir. Öte yandan Güney Afrika, Malezya ve Kolombiya'nın yeni eylemi başta Amerika olmak üzere büyük güçlerin ekonomik ve askeri politikalarına bir tepki olarak da değerlendirilebilir. Aslında batılı ülkeler, bunların başında Amerika ve İsrail'e silah ve mühimmat satışından milyarlarca dolar kar elde ediyor. Bu nedenle bu tür bir eylem onlar için maliyetleri artıracak ve uzun vadede büyük güçler üzerinde silah politikalarını ve İsrail rejimini desteğini yeniden gözden geçirmeleri için bir tür baskıya yol açabilecektir. Ayrıca İsrail'i destekleyen küresel silah tedarik zincirlerini de etkileyecektir. Gerçekte küresel ekonomi şu anda silah ticareti ve askeri teçhizat ihracatına sıkı sıkıya bağlı olduğundan bu tür protestoların silah şirketleri ve büyük silah ihracatçıları için zorluklara yol açması muhtemeldir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, dün akşamki sohbetimizde PKK lideri Abdullah Öcalan'ın barış çağrısı konusu etrafında Türkiye gündemini bu konuyla ilgili değerlendirmeye çalıştık. Özellikle iş gelişmeler çerçevesinde nasıl bir gelecek Türkiye'yi bekliyor şeklinde soruya uzman konuğumuzun yanıtını sizlere sunduk. Bugünkü sohbetimizde dış politika çerçevesinde bu gelişmenin nasıl bir etki sağlayacağı konusu etrafında siyasi analistler Rahmetullah Şerifi'nin görüşlerinin ikinci ve son bölümünü sizlerle paylaşıyoruz. Sayın Şerifi ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Efendim şimdi sizin de bildiğiniz gibi Kürt meselesi her zaman Türkiye'nin küresel anlamda dünya ile ilişkilerinde işte Avrupa ile ilgili olsun, Amerika ile ilgili olsun her zaman bu siyasetlerin başında yer almıştır. Hatta bir yerlerde de bir engel olarak Türkiye'nin önüne çıkmıştır. Demokratik sorunlar var diye Türkiye bazen hedef tahtasına konulmuştu Avrupa ve Amerikalılar tarafından. Şimdi bu çağrının ardından Türkiye dış politika arenasında hangi getirilerin altına imza atabilir sizce? Özellikle AKP için hangi getiriler söz konusu olabilir efendim?
AKP'den çok Türkiye için. Çünkü herhalde Türkiye AKP'nin devleti diyor ki, Türkiye Türk halkının devleti diye AKP bugün orada hükümetli sabah olabilir. Bir başka partiye mensup olan siyaset medarlar orada hükümeti yerde olsun. Kesmişte olduğu gibi. Veli herhalde Türkiye'de devlet ve indiki hükümet de yakin ki dünya siyasetinde gergin şeraiti var. Yani Avrupa ile münasibetleri çok iyi diyor. Bilirik ki onun bir çok meselesi Kürtlerle münasibete gelir ve xüsusən PKK'nin uzantılarının Avrupa'da Avrupa partiyaları ve siyasetçileri tarafından himaye olduğuna Türkiye'nin itirazı var. Türkiye'nin Amerika ile de meselesi, Kürt meselesi üstünde çok boğrancıdır. Ona göre ki Amerika Kürtlerden, xüsusən Suriye'de olan Kürtlerden himaye eləməsi Türkiye'nin hoşuna gelmir ve onu özü aleyhine, öz tehlikesizlik aleyhine, emniyet aleyhine ve birlik aleyhine, arazi bütövlüğü aleyhine bir eylem hesab edilir Amerika'nın hareketin, Kürtlerden himayetin ve hususen konsulları inandı. Yani her anında Türkiye'nin meselesi, Kürt meselesinin hall olmadan hall olmaz. Ve biliyoruz ki Irak devletiyle indi şimal-cunub bir güney-güzey bir transit hattı çekmek içindedir. Oradan Irak'ın cunubunda Fav limanına Türkiye'den tabii ki bu Türkiye Irak'ın Kürt bölgesinden ki size peşişen huzuruyla böyle bir transit yolunun düzelinmesi ve sonra işletmesi çetin nezere gelir. Tabii ki Irak meselesini halledilmek için yine de Kürt meselesini halledi. Hususen Suriye. Çekmişte Suriye ile Türkiye arasında, yani Esad rejimi ile Türkiye arasında en büyük krizlerden biri onların PKK'dan himayetiydi. Ve çekmişte PKK'nin merkezi Abdullah Öcalan'ın Suriye'de olmak iddiasıydı ki Türkiye ile Suriye'ni hatta yani Esad rejiminin 90'lı yıllarda demek olar ki hatta müharibə şəraitinə getirip çıxarmışdı. Bəli, sonralıqda da yine yani 2011-ci illərdən sonra Ərəb Baharı deyilən söhbətdən sonra ki Suriyədə bəzi ayaqlanmalar oldu və qruplar orada yarandı. Hükumət əleyhinə bəzi təşkilatlar quruldu, o cümlədən Daiş, Kürtlər və başqaları. O zamandan da yine Türkiyənin Suriyə məsələsində tamam söhbəti bu idi ki, PYD və YPG adında olan oradakı qruplar ki, qərblər olaraq demokratik və özlərinin müttəfiq, Amerika xüsusən müttəfiqi olan Kürt müttəfiqi deyildi bizim Daiş əleyhinə müttəfiqlərimiz. Onların Salih Müslüm Türkiye'de de okusa da, Türklerin evvelde himayesinde olsa da, bəli sonra her halde Türkiye Kürtlerin orada birleşmesi əleyhinə çıxdı, evvelde ona himayet eləsə də əleyhinə çıxdı ve onu öz təhlükəsizlik əleyhinə bir eylem bildi ve eyni halde çalışdı ki orada bir Kürt təşkilatının yaranmasının karşısını alsın, sonra onun kuvvetlenmesinin karşısını alsın, sonra onların Suriye demek olar ki Suriye'nin daxilində Irak'la Suriye arasında o bölgeni ele geçirmenin karşısını alsın. Bunun heç birisi olmadı. İndi biz bilirik ki PYD ya YPG deyilən siyasi Kürt dəstə orada 100 minə yaxın deyirlərə görə silahlı orada kuvvəsi var. Eyni halda Türkiye ile Suriye arasında 900 kilometre sərhədlər. Demek olar Kubalı'dan ta Qamışlıya kadar, Irak sərhədinə kadar, 600 kilometre kadar demek olar alan Kürtlerin elindedir. İndi Kürtlerin Suriye'nin keçici hükümeti, indi Əhməd Əşşar ki, yacı olan ki Türkiye'nin himayesi altındadır. Ne edir? Bu meselenin həllinde de Türkiye, Kürt meselesini həll eləməlidir. Yani indi bütün Kürtlerin hamısına Türkiye terörist diye yurdu olan grupların, ya da Suriye'de olan Kürtlerin ne edir? Əhməd Əşşar qadir diyorlar, Suriye'den çıxar da qadir deyir. Onlarla müharibiyə qadir deyir, ona da bəzən deyirlər qadir deyir. Yani orada ne olacak ki, güc yaranacak ve Türkiye aslında Suriye'den çok, Suriye'de yani Cəlani hükümetinden çok, orada PYD, YPG təşkilatı ilə sərhəd olacak, qonşu olacak. Ve bu Türkiye orada istirdiği 30 kilometre sərhəd boyu işgal eləsin və Suriye torpağında bir hail bir torpaq yarasın 30 kilometre uzunluğunda və 30 kilometre enində 900 kilometre uzunluğunda. Bunu Suriyenin Ərəb çayının qərbində müvəffəq olsa da şərqində müvəffəq olamadı. İcazə də vermədi Amerika bu işi görə. Kürtlərin öz müqaviməti vardı. Təbii ki, indi Suriyədə də siyasi açılım olmaq üçün, Suriyədə siyasi uzlaşmaq üçün Kürtlərlə yenə də orada Ərəflərin, Cəlaninin adamlarının bir araya gəlib orada bir hükumət qurmaları və bir seçki keçirmələri və bir anayasa yazmaqları gərəkir. Burada Türkiyə nə deyəcək? Türkiyə hər halda onları gərək terörist adından çıxara və illə bundan sonra da bu dənə Cəlani ilə Türkiyənin müvəqqət hükuməti ilə Əsəd kimin Türkiyənin qarşı-qarşıya durmağı gərəkir. Kürtlərin hamısını terörist tanır Türkiyə. Ona görə də indi. PKK ile uzlaşmak ve PKK'nın silahı yere koyması hem daxilde hem de xaricde, xüsusən Suriye meselesinde büyük bir təsiri olabilir. Hərçənd ki Suriye Kürtleri ya özlerin PKK'ya tabi edilirler ya yok, bu da bir başka mesele diyeceğiz. Sualınız olsa cevap veririm.
Doğru. Tamam. Bunu da bir kısaca açıklarsanız memnun olurum efendim.
Türkiye Suriye'de olan Kürt grupları ki onlar indi müsəlləh dedim kimin YPG ya PYD ya Amerikalılar dediklərinə görə Amerikalıların daha işinlə mübarizədə Kürt müttəfiqləri ya Türkiyədə demokratik Kürt təşkilatı adlanan Suriyədə demokratik Kürt təşkilatı adlanan Kürtlər hər halda onların hamısını Türkiyə PKK'nın uzantısı tanır. Bəli, dünyada onları hamı belə tanımır. Ola bilər, bəzən onlar mümkündür. Türkiyədə PKK'dan təlim dağılsalar, PKK onları eğitsə də, onlar da təsiri olsa da. Bəli, hər halda onlar Suriye xalqıdırlar və PKK əsasən Türkiyə Kürtlərinin, yəni Türkiyə Kürdistanının Kargərlər Partisidir. Yəni adı da məlumdur da. Partiya Kargəran Kürdistan. Yani Türkiye Kürdistanının işçi partisi. Bu parti təbiətən Türkiye'de yaşayan Kürtlere aitdir. İndi onlar Qəndildə olsalar da mərkəzi orada olsa, hər halda Əraqda da onları Türkiye Kürtleri tanırlar. Təbiidir ki, aya Suriyeliler onlar özleri Türkiye Kürtü tanır, təbiidir ki tanıdır. Aya özlerin PKK'li bilir, təbiidir bilmir. Onlar aya özlerin ocalarına tabi edilir, yəqin ki bilmirlər. Təşkilatları da o cür deyir. Hərçən ki Kürtlərin arasında bir-birəliklə bəzi yaxınlıqla əməkdaşlıq dostluq olur, bəzən də olur düşməntilik olur. Yəni biz Əraqda gördük Kürt qrupları ilə, məsələn Talibani ilə barizaniyalarında eski dəfə silahlı çatışmalar oldu. Odur ki onlar da həməşə bir-birəliklə belə itaat təzir deyirlər, deyirlər bu onun uzantısı, o bunun uzantısıdır. İndi ümid olunur ki Suriye Kürtləri də bu məsələdən təmşiyyət alıb onu, ondan Salih Müslim də dedi ki ona razı olsalar da müsbət saysalar da özlərin ona tabi bilmirlər. Bəli, ola bilər bu bir addım ola, Suriyədə də bir çağırış ola, Suriyə Kürtləri də silahı yerə qoyub və Suriyədə milli bir hükumət, yəni indiki müvəqqət hükumətə ki coğlanı təşkil verib onlarla danışıq aparıb və Suriyədə milli bir hükumətin qurmağına, bu da bir addım ola bilər. Bəli, deyək biz onlar da PKK kimin bu günləri Abdullah Ocalan'dan tam itaat eləyəcəklər, mən buna inanmıram.
Dəyərli dinleyiciler, bu söhbətimizdə siyasi analist Rəhmətullah Şərifinin görüşlərini, PKK'nin barış çağrısı və özəlliklə silah bırakma konusu etrafında uzman konuğumuzun görüşlerinin ikinci ve son bölümünü sizlere sunduk. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.arztemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Cumhuriyet İslami Gazetesi, Güney Afrika, Malezya ve Kolombiya'nın Siyonist rejime silah taşıyan gemileri kabul etmediklerini, Birleşmiş Milletler'in batı yakada durumun çok tehlikeli olduğunu belirttiğini ve Suriye'nin güneyinde gençlerin Siyonist rejime karşı silah kuşandığını belirtiyor. Horasan gazetesi İranlı komutandan gerçek vaat 3 operasyonu açıklamasını şöyle aktarıyor.
İslam Devrim Muhafızları Koordinatör Yardımcısı General Ali Fazli İsfahan kendinde yaptığı konuşmada gerçek vaat 3 operasyonunun hayata geçirileceğini duyurdu. İsfahan kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan İslam Devrim Muhafızları Koordinatör Yardımcısı General Ali Fazli, Siyonist İsrail'e karşı yapılması beklenen Gerçek Vaat 3 misilleme operasyonuna dair açıklamada bulunarak, Gerçek Vaat 3 operasyonu belirlenen zamanda hayata geçirilecek dedi. Son günlerde Devrim Muhafızları Ordusu Hava Uzay Birlikleri Komutanı General Emir Ali Hacizade yaptığı konuşmada, Allah'ın izniyle bu operasyon gerçekleşecek. Biz bu imkanı boşu boşuna kaybetmeyeceğiz. Gerçek Vaat 1 ve 2 gibi Gerçek Vaat 3 de muhakkak yapılacak demişti. İşgalci İsrail ordusu 26 Ekim'de İran'daki bazı askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıklamıştı. İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzestan ve İlam illerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara başarıyla karşı koyduğunu, ancak bazı noktalarda sınırlı hasarın meydana geldiğini duyurmuştu. İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada ise saldırılarda 4 askerin şehit olduğu ifade edilmişti.
Keyhan gazetesi Tahran Cuma namazı hatibinin Amerika ve Siyonist rejimden nefretin küresel boyut kazandığını söylediğini, Tarım Bakanı'nın ihracatta %35 artış yaşandığını belirttiğini, dış siyasette ideoloji temellerinin ulusal çıkar ekseninde yorumlandığını belirtiyor. Hemşehri gazetesi Ramazan ayı öncesinde Kudüs'te Cuma namazının kılınması ile ilgili haberini şöyle duyuruyor.
Ramazan ayı arifesinde yaklaşık 60 bin Filistinli Mescid-i Aksa'da Cuma namazını kıldı. Siyonist rejimin işgal altındaki Kudüs'ün Eskişehir bölgesi ve şehrin girişlerindeki sıkı güvenlik önlemlerine rağmen yaklaşık 60 bin Filistinli Cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. Yerel kaynaklara göre Filistinliler işgal altındaki Kudüs'ün çeşitli bölgelerinden Batı Şeria'dan ve 1948 yılında işgal edilen topraklardan Mescid-i Aksa'ya ulaştılar ve Ramazan ayının başlamasından önceki son Cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldılar. Siyonist rejimin askerleri Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girmesini engelledi ve onlar da bu kutsal caminin etrafındaki sokaklarda Cuma namazını kıldılar. Namaz kılan kalabalık, Filistin direniş gruplarının Ramazan ayının başlamasıyla birlikte halkı tüm Filistin topraklarında Mescid-i Aksa'ya katılımlarını artırmaya ve bu camiyi korumak için ortada itikafa girmeye çağırmasıyla gerçekleşti.
Tahran Radyosu.
Azerbaycan gazetesi Avrupa ile müzakerelerin İran'a ekonomi açıdan faydalı olması gerektiğini, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri ile işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu belirttiğini, Trump'ın Zelenski'yi adeta kovduğunu belirtiyor. Kudüs gazetesi İran'ın Öcalan'ın açıklaması ile ilgili tepkisini şöyle duyuruyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısını olumlu karşıladı. Bu kararı şiddeti reddetmek için önemli bir adım olarak gören Bekay, İran İslam Cumhuriyeti'nin komşu ülke Türkiye'de terörizmi durduracak ve güvenliği güçlendirecek herhangi bir süreci memnuniyetle karşıladığını belirtti. Bekay, bu gelişmenin bölgesel düzeyde de olumlu etkileri olacağı umudunu dile getirdi. Bu arada Irak Dışişleri Bakanlığı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısını olumlu karşıladı. DEM Parti heyeti Öcalan ile 3. görüşmeyi gerçekleştirmek için İmralı Adası'na gitti. Heyette bulunan Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol ziyaretin ardından İstanbul'a döndü. Heyet ziyaretin ardından İstanbul Taksim'de bir otelde düzenlenen basın toplantısında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısını okudu. Öcalan'ın İmralı'dan gönderildiği mektupta teori, program, strateji ve taktik olarak 100 yılın real sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990'larda reel sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü, bölgede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler PKK'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve fesini gerekli kılmıştır denildi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars'ta Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars'ta yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah.
Allah'a yakarışlar.
Ya Rabbi, ya
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı için özel olarak hazırladığımız programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Programımızın her bölümünde Cevşen-i Kebir duasından bazı bölümleri sizlere aktaracağız. Nereden başlayayım? Gerçekten nereden başlamıştı? Hiçbir yere varamayan bunca ve acı sızlamak nereden başlamıştı? Neden iş buraya kadar geldi? Burası bağımlılıklardan kurtulma kampıdır. Sağlıklı olmayı özledim. Sağlık avuçlarımdaydı. Ve ben kendimden esirgedim. İnatla ve tedbirsizlikle. Hayatın zorluklarının kefareti için anlık bir tecrübe ile kendimi maddeye alıştırdım. İşte her şeyi unuttuğum ve o saniyelerde hayat ve sağlığımın dizginlerini kaybettim ve bunca acıya düştüm. Allah'ım, ey tövbeleri kabul eden, gökyüzüne bakacak yüzüm yok. Senden bana sağlık nimetini geri vermen için. Senden istersem eğer cevap verir misin?
Burada herkes iyi. Fakat değil. Herkes sevdiklerini özlemektedir. Bakışlarımızın ardında örnek bir mazlumiyet var. Bazıları burada kaybettiklerini buluyor ve herkesten daha çabuk kurtuluyor. Burada kurtuluşun şartı bedenden, fikirden kurtulmaktır. Allah'ım, ey her şeyi duyan, ben sağlığımı özledim. Sana asla şükretmediğim bu nimeti, kabus görüyorum, kan ter içinde uyanıyor, elimi yüzümü yıkıyorum, eskiye dönmeyeceğime inanıyorum. Allah'ım, ey hataları bağışlayan, beni mazime geri götürme. Allah'ım, ben yarım kalan tüm varlığım ile seni çağırıyorum. Senden özür diliyorum ve sana söz veriyorum. Allah'ım, ey konumları yükselten, bir kez daha seninle birlikte başlamaya ve bir anı bile sensiz geçirmemeye söz verdim. Sen de bu dostluk pahasına beni mazime götürme. Zira dünler beni kabusa sürüklüyor. Evime döndüm, kentime, özgür ve hafif. Senden beni uzaklaştıran her şeyden kaçıyorum. Seninle olmak tüm unutulan anlara değer. Çalışıyorum, çalışmak insanın özüdür. Vücudumun özü için İş arıyorum. Kurtuluşumdan sonra en ihtiyaç duyduğum benliğim ve özümdür. Bulana kadar aradım. Annem her işin Allah'ın yapması gerektiğini söyler. Sen yaptın Allah'ım, ey tüm iyiliklerin kaynağı. Sen fazilette eşsizsin.
Aynaya bakıyorum. Kendimi seyrediyorum. Kendimi tüm ömrümde sevmediğim kadar seviyorum. Bu karışıklıklardan sonra daha genç, daha dinç ve daha güven verici birini görüyorum. Onu çok iyi tanıyorum. Aynaya bakıyorum. Sana şükürler olsun Allah'ım, beni kurtardığın için. Şimdi güvenle senin keremine gülümsüyor ve mırıldanıyorum. Sen beni eskiye götürmezsin. Zira ben artık o eski insan değilim. Büyük bir tehlikeye düşmüş. Kurtuluş yolu arıyorsanız hep beraber söyleyelim. Ey efendilerin efendisi, ey duaları kabul eden, ey dereceleri yükselten, ey iyiliklerin sahibi, ey hataları bağışlayan, ey bütün istekleri veren, ey tövbeleri kabul eden, ey bütün sesleri işiten, ey bütün sesleri işiten, ey belaları def eden, münezzehsin sen. Ey kendisinden başka bir ilah olmayan, kurtar bizi ateşten ey Rabbim.
Ya Seyyid es-Sadat, ya Mucib ed-Davat, ya Rafi' ed-Derecat, يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا معطي المسألات يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا دافع البليات سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Allah'a Yakarışlar isimli sohbetimizi dinlediniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün de sizlerle birlikte Ulul Azm peygamberlerinden Hazreti Musa aleyhisselamın yaşam hikayesine devam edeceğiz. Birlikte dinleyelim.
Hazreti Musa bir süre eşiyle birlikte Medyen'de yaşadı ve çobanlık ve besleyicilik yaptı. Fakat aynı zamanda zulme ve haksızlığa uğrayan İsrailoğulları kavmine yardım için Mısır'a dönmenin iyi fırsatını kolladı. Şimdi o Hazretin yaşamının devamına değineceğiz. Birlikte dinleyelim.
Hazreti Musa aleyhisselam Medyen'de 10 yıl yaşamanın ardından Mısır'ın yolunu tuttu. Yüce Allah Taha suresinin 9 ile 36 ve de Kasas suresinin 29 ila 35. ayetlerinde o Hazretin'in bu dönemdeki yaşamına işaret ediyor. Hazreti Musa aleyhisselam ailesiyle birlikte Mısır'a dönüş yolunda soğuk ve karanlık bir gecede çöl ortasında yolunu kaybetti. İliklere kadar işlenen soğuk ve rüzgar onu ve ailesini zor anlar yaşatıyordu. Bu sırada uzak bir yerde Tur Dağı tarafından bir ateş gördü. Yüce Allah bu konuyu Taha suresinin 10 ila 12. ayetlerinde şöyle anlatıyor. Hani bir ateş görmüştü de ailesini, siz burada kalın, ben bir ateş gördüm, oraya gidiyorum. Umarım ondan size bir kor ateş getiririm yahut ateşin başında yol gösterecek birini bulurum demişti. Ateşin yanına varınca ona şöyle seslenildi. Ey Musa, şüphe yok ki ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi Tuva'dasın.
Ve ardından Yüce Allah şöyle buyurdu. Ben seni peygamber olarak seçtim. Şimdi vahyolunacak şeyleri dinle. Şüphe yok ki ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl. Hazreti Musa aleyhisselam, ben Allah'ım vahyi duyunca kendisiyle konuşanın evrenin bilge, güçlü ve basiretli Allah'ı olduğunu anladı ve böylece anlatılamaz bir coşku tüm benliğini sardı.
Ardından Allahu Teala Taha suresinin 17 ila 20. ayetleri uyarınca şöyle buyurdu. Şu sağ elindeki nedir ey Musa? Musa dedi ki, o benim değneğimdir. Ona dayanırım. Onunla koyunlarıma yaprak silkelerim. Onunla başka işlerimi de görürüm. Allah, onu yere at ey Musa dedi. Musa da onu attı, bir de ne görsün, o hızla akan bir yılan olmuştu. Hazreti Musa aleyhisselam bunun üzerine çok korktu ve geri adım attı. Yüce Allah ona korkmamasını ve onu eline tutmasını, onu tekrar eski haline getireceğini buyurdu.
İlk mucizenin ardından Kur'an-ı Kerim Taha suresinin 22. ve 23. ayetlerinde Hazreti Musa'nın bir diğer mucizesine işaretle, sana büyük mucizelerimizden birini daha göstermemiz için elini koynuna sok ki bir başka mucize olarak alaca hastalığı gibi bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir halde çıksın. Hazreti Musa aleyhisselam Kasas suresinin 33 ve 34. ayetlerinin belirtti üzere şöyle dedi. Ey Rabbim, şüphesiz ben onlardan birisini öldürdüm. Onların da beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu da benimle birlikte beni doğrulayan bir yardımcı olarak gönder. Çünkü ben onların beni yalanlamalarından korkuyorum. Allahu Teala da surenin 35. ayetini belirttiği üzere Musa'nın isteğini kabul etti ve şöyle buyurdu. Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size bir iktidar vereceğiz de ayetlerimiz sayesinde size kötü bir amaçla ulaşamayacaktır. Siz ve size uyanlar galip gelecek olanlardır.
Tahran Radyosu.
Böylece o karanlık gecede ve o kutsal topraklarda peygamberlik sorumluluğu Hazreti Musa aleyhisselama verildi ve orada Hazreti Musa aleyhisselamın İsrail oğullarını kurtarmak için tarihi rolü başladı. İlginç olan ise Hazreti Musa aleyhisselam hareketinin başlangıç noktasında toplum piramidinin zirvesi yani Firavun ve despot hükümetini hedef almasıydı. İnsan toplumlarının peygamberleri ve reformcuları yozlaşmış ortamları ıslah etmek ve toplumlarda köklü değişiklikler yapmak için ekonominin, kültürün ve siyasetin kontrolünü elinde tutan toplumun güçlü kesimi ve liderlerinden yola çıkması genel bir kuraldır. Hazreti Musa aleyhisselamın hikayesi ise despot güçlerle mücadelede hareket yönünü gösteriyor. Zira halkların tüm bedbahtlıklarının kaynağı Firavun sıfatlı zalim hükümdarlardır. Onlar ıslah olmadıkça milletler de gerçek saadet ve mutluluğun yüzünü göremezler.
Hazreti Musa peygamberlik emrini alınca Mısır'a gitti ve aldığı görev emrini kardeşi Harun'a anlattı. Tabii Yüce Allah da Hazreti Musa ve kardeşine Firavun'un belki Allah'ı hatırlar veya korkar diye onunla yumuşak bir dille konuşmalarını buyurdu. Eğer onunla yumuşak konuşur ve aynı zamanda konuları açıkça beyan ederlerse onların mantığını kabul edip iman getirebilir veya ilahi cezadan ve gücünün kaybolmasından korkarak teslim olup muhalefet etmeyebilir. Hz. Musa ve Harun, kibirli Firavun'un onların sözlerini dinlemeden hemen şiddete başvuracağı veya onların mesajını dinledikten sonra sert ve beklenmedik bir tepki göstereceği ve böylece görevlerinin tehlikeye gireceğinden endişe ediyorlardı. Fakat Allah Teala kesin bir dille onlara korkmamalarını, zira kendisinin onlarla beraber olduğu, hem duyduğu ve hem gördüğünü buyurdu.
Sonuçta Hazreti Musa aleyhisselam ve Harun Firavun'un yanına gittiler. Onlar büyük çabaların ardından saraya girmeyi başardılar ve etrafını yakınları saran Firavun ile karşı karşıya geldiler. Şimdi hikayenin devamını Firavun sarayından dinliyoruz. A'raf suresi 104. ayetinde şöyle buyuruyor. Musa dedi ki, ey Firavun, şüphesiz ki ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Bu Hazreti Musa aleyhisselamın Firavun ile ilk karşılaşmasının ilk aşamasıydı. Musa'nın ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim cümlesi aslında Firavun'a bir nevi savaş ilanıydı. Zira anlamı Firavun ve diğer iddiacıların tümünün yalancı olduğu ve sadece Allah'ın dünyanın Rabbi olduğu anlamındaydı.
A'raf suresinin 105. ayeti uyarınca Hazreti Musa şöyle devam etti. Bana Allah'a karşı sadece gerçeği söylemem yaraşır. Ben size Rabbinizden açık bir delil, mucize getirdim. Artık İsrail oğullarını benimle gönder. Bu aslında Hazreti Musa'nın risaletinin bir bölümüydü. Yani İsrail oğullarını Firavun'un pençesinden kurtarmak ve onları el ve ayaklarına vurulan kölelik prangalları çözmek, zira İsrailoğulları o dönemde Kıptilerin eli altında zillet içinde yaşayan kölelerdi.
Sohbetimizin bundan sonraki kısmı tamamen mübarek Şuara suresinin 18 ila 37. ayetleri uyarınca devam edecektir. Firavun şöyle dedi: "Seni biz küçük bir çocuk olarak alıp aramızda büyütmedik mi? Sen ömrünün nice yıllarını aramızda geçirdin." Firavun bu şekilde Hazreti Musa aleyhisselamın başına kalkmak istedi. Ardından da şöyle devam etti: "Böyleyken sen o yaptığın işi yaptın, adam öldürdün, sen nankörlerdensin." Firavun bu şekilde kendince Hazreti Musa aleyhisselamı suçun yüzüne vurarak onu mahkum etmek istiyordu. Fakat Musa aleyhisselam Firavun'un sözleri ardından onun suçlamalarını yanıtladı ve karşılıklı konuştular. Tartışmanın ardından Hazreti Musa'ya Firavun, "Alemlerin Rabbi de nedir?" dedi. Hazreti Musa aleyhisselam Firavun'un sorusunu şu şekilde yanıtladı: "O göklerin ve yerin ve her ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. Eğer gerçekten inanırsanız bu böyledir."
Hazreti Musa Firavun'un sorusuna karşı şöyle dedi: "Gökyüzü tüm ihtişamı ve yeryüzü tüm genişliği ve rengarenk canlılar ile benim Allah'ımın yaratılışlarıdır. Aslında sadece böyle bir Allah tapılmaya layıktır." Firavun etrafındakilere alaycı bir ifadeyle "Dinlemez misiniz?" dedi. Firavun bu şekilde psikolojik savaş, alay etmek ve aşağılamakla Hazreti Musa'nın gönülleri okşayan sözlerinin oradakilerin kalplerini etkilemesini engellemek istiyordu. Fakat Hazreti Musa yine vahiy kaynağına bağlı olan sözlerine hiç korkmadan şöyle devam etti: "O sizin de Rabbiniz, geçmiş atalarınızın da Rabbidir."
Firavun kendi boş hayalleri ile Hazreti Musa aleyhisselamın şahsiyetini yıkmak için, "Bu size gönderilen peygamberiniz şüphesiz delidir," dedi. Fakat Hazreti Musa sözlerine devam ederek, "O doğunun da batının da ve ikisi arasındaki her şeyin de Rabbidir. Eğer düşünüyorsanız bu böyledir," dedi. Burada ikisi arasındaki tartışma yükseldi. Musa'nın daveti ve delillerinin kendisinin hükümet temelleri ve ihtişamını zayıflatacağını bilen Firavun, Hazreti Musa'yı hapsetmekle tehdit etti. Firavun, "Eğer benden başka bir ilah edinirsen, andolsun seni zindana atılanlardan ederim." Bunun üzerine Musa, "Sana apaçık bir delil getirmiş olsam da mı?" dedi.
Kur'an-ı Kerim Şuara suresinin devamında Firavun'un Hazreti Musa'dan sözlerine kanıt getirmesini istediğini belirterek, "Doğru söyleyenlerden isen haydi getir onu," dedi. Buyuruyor ve şöyle devam ediyor: "Bunun üzerine Musa asasını attı. Bir de ne görsünler? Asa açıkça kocaman bir yılan olmuştu. Elini koynundan çıkardı ve bir de ne görsünler? Bakanlara bembeyaz olmuş. Firavun çevresindeki ileri gelenlere şüphesiz bu bilgin bir sihirbazdır dedi. Sizi yaptığı sihirle yurdumuzdan çıkarmak istiyor. Ne dersiniz? Dediler ki onu ve kardeşini alıkoy. Şehirlere de toplayıcı adamlar gönder. Sana bütün usta sihirbazları getirsinler.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım adlı sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz. Gelecek programımızda Ulul Azm peygamberlerden Hazreti Musa aleyhisselamın hayatının bir başka bölümünü sizlere aktaracağız. Esen kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.